Ayrım 23.
Şimdi bana göre ne yapmamız gerektiğini anlatayım. Önce, bir dakika Bay Diamond dedi Abel. Beni ilgilendiren bir konu var. Sizin Nikolay Hell'le ilişkiniz nedir? Nasıl yani? Hadi hadi. Belli ki bu adama özel bir ilgi gösteriyorsunuz. Bilgisayarın vermediği bir sürü ayrıntıyı da ezbere biliyorsunuz. Diamond omuzlarını kaldırdı. Ne de olsa adam eflatun kart taşıyor. Benim görevim de bu tipleri ilgiyle... Tekrar sözünü kestiğim için özür dilerim ama lafı dolaştırman beni ilgilendirmiyor. Nikolay Hell'i sorguya çeken subayın ağabeyin olduğunu kendin söylemiştin. Diamond bir an OPEC temsilcisine baktı. Doğru dedi. Binbaşı Diamond benim ağabeyimdi. Onunla yakın mıydınız? Annemle babam ölünce bana ağabeyim baktı. Bir yandan üniversiteye giderken bir yandan çalışmak zorunda kaldı. Önce OSS'de, sonra CIA'de çalışırken bile bir yandan lütfen ailevi ayrıntılara girme. Onunla yakındınız desem yanlış olmaz, değil mi? Diamond'ın sesi gergin çıktı. Çok yakındık. Peki, Nikolay Hell'in biyografisini anlatırken kısa kestiğim bir bölüm vardı. Peki işine giderken ücretin bir kısmı olarak kendisini sorguya çeken 3 kişinin adreslerini istedi dedin. Herhalde bu adresleri yılbaşı tebriği göndermek için istemiş olamaz, değil mi? Diamond'ın çene kasları titredi. Sevgili dostum, eğer bu iş senin inandığın kadar ciddiyse ve temizlenmesi için de benim yardımımı istiyorsan konuyla ilgili her şeyi bilmem gerek demektir. Diamond avuçlarını birbirine dayayıp baş parmaklarını kanca gibi çenesinin altına taktı. Sonra parmaklarının gerisinden konuştu. Sesi mekanik ve tonsuzdu. Hell'in Çin Hindi'nde ortaya çıkmasından aşağı yukarı bir yıl kadar sonra sorgu esnasında ilaç kullanmasını yöneten doktor New York'ta kürtaj yaptığı muayenehanesinde ölü bulundu. Adli tıp raporunda kaza eseri düştüğü ve elinde taşıdığı test tübünün kırılarak boğazına battığı yazılıydı. 2 ay sonra sorgunun fiziksel yönlerini uygulamış olan askeri inzibat ve bir otomobil kazasında öldü. Görünüşe göre direksiyon başında uyuyakalmış ve arabasını uçuruma yuvarlamıştı. Bu olaydan tam 3 ay sonra ise binbaşı Diamond, o sıra artık Yerbay Diamond olmuştu ya. Kendisi bir görevli Baviera'daydı. Bir kayak kazası oldu. Diamond durakladı. İşaret parmaklarını dudaklarına vurdu. Bay Abel, bir garip kaza daha herhalde dedi. Evet, anlayabildikleri kadarıyla atlama sırasında hata yapmış. Ski batonu göğsüne saplanmış durumda bulundu. Bir sessizlikten sonra Bay Abel, dedi. Demek CIA kendi adamlarını böyle koruyormuş. Herhalde ağabeyinin hayatını ücret diye ödeyen bir kuruluşu kontrolün altında bulundurmak senin için özel bir tatmin oluyordur. Diamond muavine doğru baktı. Evet, özel bir tatmin oluyor. Muavin boğazını temizledi. Aslında ben bu kuruluşa gireli henüz... Söylesene diye atıldı Bay Abel. Neden daha önce Hell'den öç almaya kalkışmadın? Bir kere kalkıştım. Gene kalkışacağım. Vaktim var. Bir kere kalkıştın öyle mi? Peki ne za... Ha anladım. Los Angeles'ta polisler evi yarım saat erken kuşatıp ateş açtıkları zaman herhalde sen ayarlamıştın değil mi? Diamond başını eğerken sanki alkışlara karşılık veriyor havasına girdi. Demek ki bugünkü durumda senin için bir öç alma fırsatı işin içine karışıyor. Ben ana şirketin çıkarlarını gözeterek hareket ediyorum. Başkandan bir mesaj geldi. Bu konuda başarısızlık kabul edilemez diyor. Eğer kara eylülcülerin uçağı kaçırabilmesi için Hell'in öldürülmesi gerekiyorsa evet, bu işten benim ayrı bir zevk alacağım ortada. Hiç değilse benimki bir hayata karşı bir hayat olacak. Bir dayağa karşı 3 cinayet değil. Onun bunları cinayet olarak nitelendirdiğini sanmıyorum. Herhalde daha çok infaz diye düşünmüş olmalı. Eğer tahminim doğruysa öcünü almaya çalıştığı şey dayağın acısı değildi. Neydi öyleyse? Dayağın verdiği küçük düşme duygusu. Tabii bu senin anlayabileceğin bir şey değil. Diamond'ın ağzından kısa bir kahkaha kurtuldu. Sen Hell'in benden daha iyi tanıdığına gerçekten inanıyor musun? Bazı bakımlardan evet. Sen yıllarca onu ve eylemlerini incelemiş olsan bile. Çünkü o ve ben kültürel farklarımız bir yana aynı kastın insanlarıyız. Sen yetiştiriliş engelinin ilerisini görebilmek için gözlerini ne kadar kırpıştırırsan kırpıştır, hele asla net göremeyeceksin. Ama biz şimdi kişiliklere inmeyelim. Herhalde o iki pilebi ortadan çıkarman toplantımızın kalitesini yükseltmek için değildi. Diamond bir an sessiz kaldı, sonra kısa bir soluk çekip konuştu. Hedy Basque ülkesindeki şatosunda ziyaret etmeye karar verdim. Onunla ilk defa mı yüz yüze geleceksin? Evet. O dağlardan kurtulmanın oraya girmekten daha zor olabileceğini de düşündün mü? Evet. Fakat sanırım Bay Hedy, Bayan Stern'e yardım etmenin çok budalaca bir hareket olduğuna inandırabilecek durumdayım. Bir kere ömründe görmediği acemi, orta sınıf, yolunu kaybetmiş bir kız için böyle bir işe girişmekte hiçbir mantık yok. Hedy'nin her türlü amatörlere karşı büyük bir tiksinti duygusu vardır. Şiddet eylemlerinin amatörleri de buna dahildir. Belki Bayan Stern kendisini bu dünyayı düzeltmeye çalışan ordunun şerefli bir askeri gibi görebilir ama inan bana Hedy'nin gözünde bir karın ağrısından farkı olmayacaktır. Bay Abel başını kuşkuyla yana eğdi. Bay Hal Bayan Stern'i bir karın ağrısı gibi görse bile gene de Asa Stern'in arkadaşı olduğunu unutma. Dostlarına çok sadık olduğunu sen kendin söyledin. Doğru. Ama bir de ona karşı kullanabileceğimiz maddi baskılar var. Hayatının sonuna kadar istediği düzeyde sürdürebilecek parayı biriktirir biriktirmez kendini emekli ettiğini biliyoruz. FKÖ'ye karşı bir iş yapmaksa pahalıya oturacaktır. Herhalde Hal ileride rahat edebilmek için Wyoming'deki arazisini satmayı planlıyor olmalı. Ama iki saate kalmadan bu arazi onun olmaktan çıkacak. Orayı satın almış olduğuna dair bütün kayıtlar yok olacak ve arazi ana şirketin malı olarak gözükecek. Diamond gülümsedi. Beklenmedik bir ikramiye olarak o araziden biraz da kömür çıktı. Kar bile getirebilir. Yapacağımız maddi baskıyı tamamlamak için başkanın İsviçre'ye çekeceği iki telgrafla Hedy'nin bankadaki parası da kayıplara karışacak. Ve herhalde o para ana şirket bilançosunun kar maddesinde gözükecek. Bir kısmı. Geri kalanı bankalara bırakılacak. Nakil giderlerini karşılasınlar diye. İsviçreliler çok açık göz millettir. Calvin'in ilkelerine göre cennete bile giriş paraylaymış. Olur olmaz kimseler giremesin diye. Benim niyetim bu iki cezalandırma eylemini Helen Bayan Stern konusundaki kararı ne olursa olsun yapmak. Abinin anısına hürmeten mi? Sen öyle düşünebilirsin. Ama Helen bunca zamandır ana şirketin başına bela olmasının karşılığı da denilebilir. Hem ana şirketin hem de senin temsil ettiği ülkelerin başına. Ya parasal baskı onu ikna etmeye yetmezse? Elbette ki o konuda ikinci bir tedbirim daha var. Ana şirket İngiliz hükümetine baskı yaparak uçak kaçıracak olan kara eylülcüleri, özellikle Münih işine karışmış olanları korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalarını sağlayacak. Montreal uçağının doğru dürüst kaçırılabilmesini sağlamak hükümetin görevi olacak. Bu iş için sandığın kadar fazla baskı da gerekli değil. Çünkü şimdi Kuzey Denizi petrol kuyuları işletmeye açıldığından beri İngilizlerin OPEC'le ilişkisi Batı ile olan ilişkilerinden bile daha yakın. Bay Abel gülümsedi. Aslında MI5 ve MI6 elemanlarının Bay Hal için etkili bir engel oluşturabileceğini sanmıyorum dedi. Onların bütün enerjisi 2. Dünya Savaşı sırasındaki anılarını yazıp bastırmaya harcanıyor. Doğru. Ama gene de biraz etkileri olur. Hiç değilse Hal'in canını sıkabilirler. Bir yandan Fransız polisinden de Hal'in o ülkeden çıkmamasını sağlamalarını isteyeceğiz. Sonra işin bir yönü daha var. Hal kara eylülcüleri önlemek için İngiltere'ye gidecekse bunu önce İngiliz polisini nötralize etmeden yapamaz. Daha önce söylemiştim. Şantaj malzemesi satın alıp hükümetlere şantaj yapıyor ve kendisini engellememelerini sağlıyor. Güve diye birinden. Yıllardan beri güveyi bulup bu işten çekilmesini sağlamak istedik, olmadı. Ama ana şirket haberleşme şirketlerinin yardımıyla yavaş yavaş bu adamın etrafındaki çemberi daraltabildi. Bayonne kenti dolaylarında bir yerde oturduğunu biliyoruz ve yakında üstüne çullanacağız. Eğer ona Hal ulaşmadan önce ulaşabilirsek İngiliz polisine sunacağı şantaj malzemesini de elinden almış oluruz. Bay Abel gene gülümsedi. İşlek bir kafanız var Bay Diamond dedi. Hele işe intikam karışırsa. Sonra birden muavine döndü. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Muavin şaşalayarak. Efendim ne dediniz diyiverdi. Fark etmez. Bay Abel tekrar saatine baktı. Haydi devam edelim. Herhalde beni buraya kendi taktiklerini sergilemek için çağırmadın. Sanırım kurduğun düzende bir aksaklık olursa benden yardım isteyeceksin. Yani her engeli aşar da kara eylülcüleri ortadan kaldırırsa. Evet öyle. Bu konu biraz duyarlı olduğu için de o iki sersemin odadan çıkmasını istedim. Senin temsil ettiğim ulusların FKÖ'yü tuttuğunu biliyorum. O yüzden ana şirkette CIA'de FKÖ'yü tutmak zorunda kalıyor. Ama aramızda açık konuşalım. Filistin sorunu bütün Filistinlilerle birlikte ortadan kalkıverse hepimiz çok daha mutlu olurduk. Bunlar hepsi küstah, disiplinsiz, içleri kötülük dolu bir alay serseri. Tarihin cilvesi sonucu Arap Birliği'nin sembolü haline gelivermişler nasılsa. Buraya kadar tamam mı? Bay Abel herkesin bildiği bu basit gerçeği eliyle yana iter gibi bir hareket yaptı. Çok iyi. Şimdi eğer bütün tedbirlere rağmen Hel, kara eylülcüleri öldürürse ne olur diye düşünelim. Böyle bir durumda yapmamız gereken tek şey Filistinlileri onlar hesabına elimizden geleni yaptığımıza inandırmaktır bence. Bu adamların ne kadar barbar yaratılışlı olduğunu göz önüne alırsak, sanıyorum Nikolay Hel'i ve ona ait her şeyi yok ettiğimiz zaman yeterince tatmin olacaklardır. Bay Abel, toprağa tuz ekmek diye güldü. Evet öyle. Bir süre Bay Abel sessiz kaldı. Gözleri yerde, parmağıyla üst dudağını gıdıklıyordu. Evet, sanırım FKÖ'yü tanıdığım kadarıyla böyle bir öc alma gösterisi eğer yeterince vahşi ise onları tatmin edecek ve bizim kendilerine ne kadar bağlı olduğumuzu göstermeye yetecektir. Kendi kendine gülümsedi. Böyle bir durumun senin de bir taşla iki kuş vurmana yarayacağını gözden kaçırdım sanma. Hem eldeki taktik sorununu çözmüş hem de abinin öcünü almış olacaksın. Acaba sırf bunu sağlayabilmek için aldığın bütün tedbirlerin etkisiz kalmasını, Nikolay Hel'in her engeli aşıp kara eylülcüleri haklamasını ister miydin diye düşünüyorum. Ona en son darbeyi vurabilmek için. Başlangıçta amacına ulaşmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ana şirket için en iyisi bu olur ve ana şirketin çıkarları da her türlü kişisel duygulardan önce gelir. Diamond baş yardımcıya doğru baktı. Herhalde bu adam ana şirket başkanına ayrıca raporlar veriyordu. Diamond'ın bağlılığını söylemesi de iyi olacaktı. Bay Abel konferans masasından kalkarken tamam öyleyse dedi. Artık bana ihtiyacınız yoksa yarım kalan sosyal işime dönebilirim demektir. Diamond bir zile basıp Mayan Sivan'ı çağırdı ve Bay Abel'ı yukarıya götürmesini söyledi. Muavin de kalkıp hafifçe öksürerek boğazını temizledi. Bana da ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum dedi. Hiç oldu mu ki? Ama gerektiği zaman buralarda olmanı istiyorum. Gidebilirsin. Diamond baş yardımcıya bütün bilgileri en başından alıp Star'la FKÖ çabanına onların anlayabileceği kadar yavaş tempoda tekrar göstermesini söyledi. O sırada ikisi de güneş odasından tekrar çalışma salonuna dönmekteydiler. Arap kan oturmuş gözlerini ovuşturuyor, İngilizce Arapça lügatını cebine sokmaya çalışıyordu. Aman Bay Diamond, o odada okumak ne kadar da zor dedi. Duvarlardaki ışıklar öyle parlak ki. Şimdi ikinizin buraya oturup Nikolay Hel hakkında kafanıza girebilecek her şeyi öğrenmenizi istiyorum. Bütün gece sürse vız gelir bana. Bu adamı ziyarete gittiğimde sizi de yanımda götürmeye karar verdim. Bir işe yarayacağınız için değil ama işin böyle batağa girmesinden sorumlu olduğunuz için artık ne olursa olsun sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Star çok düşüncelisiniz diye mırıldandı. Diamond asansörden geri dönmekte olan Bayan Sivan'a şunları not et dedi. 1. Helling Wyoming arazisi bitirilsin. 2. İsviçre'deki para bitirilsin. 3. Güve daha hızlı aransın. 4. MI5 ve MI6 uyarılsın ve gerekli talimat verilsin. Tamam Livelin, şimdi bu şaşkınlara aynı bantları yayınlamaya başla. Siz ikiniz de dua edin ki Nikolay Hel daha şimdiden bu iş için yer altına girmiş olmasın. Gufre Port de la Laro. Tam o dakikada Nikolay Hel yerin tam 393 metre altındaydı ve yarım santimetre kalındığında bir telde döne döne aşağıya doğru inmekteydi. Onun 75 metre aşağısında mağaranın siyah kadifeyi andıran karanlığının içinde geniş bir yığıntı kulesinin tepesi vardı. Binlerce yıldır bu bacadan aşağı dökülen şeylerin doğal bir yığıntısı. Bu koninin dibinde de birlikte mağara keşfine indikleri arkadaşı onun aynı noktaya 11. inişini bitirmesini bekliyordu. Yukarıda mağaranın aşağı yukarı 400 metre yüksekteki ağzının kenarında tel mekanizmasını kontrol eden iki bas genci vardı. Telin dolandığı eski bobini bir yenisiyle değiştirirken tel kaymasın diye çifte mengenelerle tutturmuşlardı. İnişin en sinir bozucu bölümü de şu sıraydı, hem de en zor bölümü. Sinir bozucu oluşu 90 dakika boyunca bacanın dar boğazlarını sağa sola basarak geçmeye çalışmış olan Hel'in şu anda tümüyle otele bağımlı olduğunu bilmesindendi. O dar yerleri çevik hareketlerle geçmişti Hel. Yer çekimine hiç boyun eğmemişti. Çünkü elindeki tel o sıra gevşekti ve ona hareket özgürlüğü tanıyordu. Şimdi ise kablonun dolaşması, düğüm olması ya da yanı başında sarkan telefon hattının dolanması olasılığı vardı. Ama bacadan inişin bütün dönemlerinde kimi hırpalayıcı, kimi can sıkıcı dönemler olmakla birlikte hepsinde ortak bir yön bulunuyordu: çevredeki taş duvarlar. Başındaki miğferin ışığında sağlam duvarların taşları görünüyor, içini rahatlatıyordu. Eğer tele ya da yukarıdaki vince bir şey olursa sözüm ona bunlara tutunma ve kendini kurtarma olasılığı vardı. Oysa şu anda artık dar baca bölümü bitmişti. İlk büyük açıklığın tavanı sayılabilecek yerdeydi Hel. Duvarlar miğferin ışığının gösteremeyeceği kadar uzaklaşmışlardı. Ve kendisi orada başsız ve sonsuz bir karanlığın ortasında sallanır durumdaydı. Vücudunun ağırlığı 400 metrelik kabloninkiyle birleşiyor, buna taşıdığı su geçirmez yiyecek kutusu da eklenerek hepsi 400 metre yukarıdaki mengenelerin gücüne bağlı ve bağımlı bulunuyordu. Hel'in mengene ve vinç sistemine sonsuz güveni vardı. Çizimini kendi hazırlamış, hepsini kendi atölyesinde eliyle yapmıştı. Kolay bir makineydi zaten. Yukarıdaki güçlü kuvvetli bas gençleri mekanizmayı pedal çevirerek yönetiyorlardı. Pedallerin dönüş hızı ayarlı olduğu için iniş çok yavaştı. Bu hız herhangi bir nedenle artarsa kaydırmalı emniyet mengeneleri harekete geçiyor, teli hemen durduruyordu. Hel kendisinin karanlığın içinde gümbür düşüp ilk mağarayı hemen yarısına kadar doldurmuş olan kalıntıların tepesinde parçalanmayacağını bilecek kadar güveniyordu mekanik sisteme. Ama bir yandan da durmadan telefonla yukarıdaki gençlere biraz daha çabuk olmalarını tembih etmekten geri kalmıyordu. Ağzından solumak zorundaydı açıkta ağzı. Çünkü şu sıra bir yeraltı suyunun yarattığı küçük Çağlayan'ın hizasındaydı. Çağlayan mağaranın 370. metresinde başlıyor, sonra 95 metrelik iniş boyunca Hel'in vücudunu, kollarını sıçrayan damlalarıyla buz gibi ıslatıyordu. Miğfer ışığı da suya karşı yararsızdı. Onu söndürüp uğulduyan suyun önünde kolları ve bacakları ağrıyarak asıl durumda beklemeye devam etti. Çevreyi görememesinde bir yararı vardı. Tel inişte mutlaka yer yer dönmüş olurdu. Bu yüzden ilk mağaranın tavanından aşağı inerken Hel olduğu yerde önce yavaş, sonra hızlı hızlı döner, sonra durup ters yönde dönmeye başlardı. Bu dönüşler sırasında yan tarafta dökülmekte olan suyu görebilse hemen başı dönecekti. Oysa karanlıkta yalnızca kendini balon gibi hissetmekle kalıyor, dönüşün hızından kollarını ve bacaklarını açmamaya çabalıyordu. Hel emniyet mengenelerinin açılması için kendisinin biraz yukarıya doğru çekildiğini hissetti. Bunun midesini yerinden oynatan birkaç santimetrelik hızlı düşüş izledi. Artık ağırlığı yeni bobine binmişti. İniş tekrar başladı. Çağlayan'ın önünden döne döne inerken birden sular çevreyi sis gibi sardı. Sonunda aşağıda bir noktacık gibi beliren ışığı görebildi. Mağara arkadaşı onu bekliyordu. Ta kenarda üstüne suyun ve kayaların ya da Allah korusun Hel'in düşemeyeceği bir yerde. Belinden sarkan teçhizatın çıkardığı sürtünme sesi Hera Koni'nin tepesine geldiğini anlattı. Yerle ilk temasını oturarak yapabilmek amacıyla bacaklarını yukarı çekmişti. Çünkü yukarıdaki çocuklar ağırlık azaldığı anda kabloyu sıkıştıracaklardı. İnsanın ayak uçlarıyla yere basmış durumdayken koltuklarındaki ve kasıklarındaki bağlardan kurtulmaya çalışması çok gülünç ve çok zor oluyordu. Lukago yukarıya tırmanıp Hel'in kayışlardan kurtulmasına yardım etti. Belindeki teçhizatın kayışını açtı. Hel'in bacakları ve kolları iyice uyuşmuş durumdaydı. Soğuğun ve nemin içinde vücuttaki dolaşım epey zorlaşıyordu. Parmaklarını şiş hissediyor, bir türlü kayışları istediği gibi tutamıyordu. Lukago kalın sesi mağarada gümbürtülü yankılar çıkararak ''Demek böyle Nico'' diye gürledi. ''Sonunda beni ziyarete gelmeye karar verdin. Nerede kaldın böyle? İsa'nın çifte galgavı adına yemin ederim ki artık vazgeçip evine döndün sanmıştım. Haydi gel, çayı hazırladım.''